Ayrım 4, sayfa 43. Francisco kapının zilini çalarken Beatriz Alcantara'nın evde olmaması için dua ediyordu içinden. Onun varlığında kendini iten bir şeyler vardı. Bu Francisco Leal anne, bir yoldaş diye tanıtmıştı birkaç ay önce Irene onu annesine. Meslektaşsınız demek Beatriz. Yoldaş sözcüğüne bunca devrimci anlam yüklü bir sözcüğe tahammül edemiyordu. O karşılaşmadan sonra her ikisi de birbirlerinden ne bekleyebileceklerini biliyorlardı. Birbirlerine kibar davranmaya kendilerini zorluyorlardı. En azından görgü kuralları çerçevesinde kalmaya özen gösteriyorlardı. Beatriz, kısa zamanda Francisco'nun İspanyol kökenli bir aileden geldiğini ve pek varsıl olmadığını öğrenmişti. Orta sınıfa ait, maaşlı memur ailelerinden birinin üyesiydi olsa olsa. İlk kuşkusu, onun fotoğrafçılık mesleğinin, çantasının ve motosikletinin çingenemsi bir ruhu yansıtıp yansıtmadığı olmuştu. Gencin kendine göre belirli düşünceleri vardı ve bunlar kendininkilerle hiç benzeşmiyordu. Kızı Irene oldukça tuhaf insanlarla görüşüyordu. Onu engellemiyordu çünkü bunun olanaksız olduğunu anlayalı çok olmuştu. Ama gene de Francisco ile arkadaşlığına engel olmaya çalışmıştı. Irene'nin onun yoldaşlığından hoşlanması, paylaşılan bir işin güçlü engellerini birlikte yenme azmiyle bir araya gelmelerinden hoşlanmıyordu. Bunun yüzbaşı ile arasındaki nişanda olumsuz bir rol oynamasından korkuyordu. Onu tehlikeli buluyordu. Çünkü Beatriz kendinin de bu kara gözlerden, uzun ellerden ve hoş sesten etkilendiğini hissediyordu. Francisco da kendi açısından ilk bakışta Beatriz'in sınıf ön yargılarını, ideolojisini anlamıştı. Kibar ve mesafeli bir davranış biçimi benimsemişti. Aslında en iyi arkadaşının annesine böyle davranıyor olmaktan da hoşnut değildi. Evi gördüğü zaman yapıyı çevreleyen iri ırmak taşları ile örülmüş yüksek duvar ve onun eteklerinde kışın nemiyle büyüyen bitkiler yüreğini bir kez daha daralttı. Giriş kapısının üzerinde kendi halinde bir tabelaya yaşlılar için huzur evi yazılmıştı. Bunun altında da Irene'nin gülmece anlayışını yansıtan bir özel ad vardı. Tanrı'nın isteği. Yakında yıldız çiçeklerinin, güllerin, sümbüllerin, glayöllerin binbir renk ve koku ile açacağı bu bakımlı bahçe ile yaşlılar oteline dönüştürülmüş olan evin birinci katında yaşayan insancıkların bitkin halleri arasındaki karşıtlık onu hep şaşırtırdı. Evin üst katında da her şey uyum içinde ve zevkliydi. Burada doğudan gelme halılar, güzel mobilyalar, ortadan yok olmasından önce Eusebio Beltran'dan satın alınmış sanat yapıtları vardı. Ev, yöredeki öteki evlerin aynıydı. Ama gereksinmeler yüzünden Beatriz bazı değişiklikler yapsa da sokaktan görünümün öteki evlerle aynı olmasına özen göstermiş, komşu evlerle aynı düzeyi tutturmayı başarmıştı. Bu konuda son derece duyarlıydı. Yaşlıların sırtından para kazanmak değil de bir hayır işi yapıyor gibi tanınmak istiyordu. Zavallıcıklar biz olmasak nereye giderler derdi sık sık. Kocası için de aynı temkinli davranışı sergilemişti. Onu genellikle kötü bir kadının peşine takılıp belli bir amacı olmadan evden ayrılmakla suçlardı hep. Başka kuşkularını dile getirmezdi. Oysa gerçekte kocasının yokluğunun bir aşk serüveni olduğuna inanmıyordu. Gücü elinde bulunduranlar onu yanlışlıkla yok etmiş olabilirlerdi. Ya da gene bir yanlış anlaşma sonucunda zindanlarda çürüyor olabilirdi. Ne de olsa son yıllarda bu tür söylentiler daha çok yayılır olmuştu. Bu kara düşünceleri taşıyan bir tek o değildi üstelik. Başlangıçta arkadaşları onu kuşkuyla izlemişler. Arkasından Eusebio Beltran'ın hükümetin eline düştüğünü, mutlaka gizli bir suçu bulunduğunu fısıldamışlardı. Çevredeki pek çok kişi gibi o da ahlaklı insanlara karışmış bir komünist olabilirdi pekala. Beatriz o tehditleri, telefon şakalarını, kapının altından atılan atsız, imzasız mesajları ve bir kez yatağına kadar gelip oraya çöp boşaltmalarını hiç anımsamak istemiyordu. O akşam evde kimse yoktu. Rosa da çıkmıştı. Beatriz ve kızı tiyatrodan döndüklerinde her şey yerli yerindeydi. Ama köpeğin sessizliği dikkatlerini çekmişti. Irene oda oda dolaşıp köpeğe seslenmiş, Beatriz de peşinden dolaşıp ışıkları yakmıştı. Derken müthiş bir korku ve şaşkınlıkla yatağın üzerindeki çöpleri, boş tenekeleri, çerçöp kabuklarını ve kirli tuvalet kağıtlarını görmüşlerdi. Cleo'yu bir dolaba kapatılmış olarak bulmuşlardı. Ölüden beter görünümü vardı ve verilen uyku ilacı yüzünden ancak 15 saat sonra kendine gelebilmişti. O gece Beatrice öylece oturmuş, yatağının üzerindeki bu pislik ve boka bakarak bu provokasyonun nedenini çözmeye çalışmıştı. Eve kadar bu çöp torbalarını taşıyan, kapıyı bir maymuncukla açan, köpeği uyutan, ortalığı bunca pisleten kim olabilirdi? O zamanlar birinci katta huzur evi yoktu. Rosa ve bahçıvanın dışında yanlarında kimse çalışmıyordu. "Bundan kimseye söz etme kızım. Bu müthiş bir hakaret, bir aşağılama," diyerek ağlamıştı Beatrice. "Artık düşünme bunları anne. Görmüyor musun? Bu bir delinin işi. Meraklanma ne olursun." Ama Beatrice Alcantara bu olup bitenin herhangi bir biçimde kocasıyla ilgisi olduğunu biliyordu. Ve ona bir kez daha lanet okuyordu. Eusebio'nun onu terk ettiği akşamı o denli iyi anımsıyordu ki. O günlerde Müslümanlara koyun satma işine takmıştı. Ve böylesine iyimser kasaplık hayalleri onu mahvetmişti. 20 yıldan fazla bir süredir evliydiler ve Beatrice sabrının taşmak üzere olduğunu hissediyordu. Artık kayıtsızlığını, sayısız sadakatsizliğini, onun parasını minik gümüşü uçaklara, koşu atlarına, erotik heykellere, restoranlarda partilere, kumar masalarına ve başka kadınlara pahalı armağanlara yatırmasına deli oluyordu. Olgun bir çağa girdiğinde kocası durulmamış, tam tersine kusurları daha da belirginleşmişti. Şakaklarındaki kırlar, gözlerinin çevresindeki kırışıklıklar ve serüven tutkusu birlikte artmışlardı. Elindeki parayı anlamsız işlere yatırıyor, egzotik yolculuklarda haftalarca yok oluyor, ya kuzeyli bir çevreci kızın peşine takılıp ana karanın en ucuna gidiyor, ya tek başına bir yelkenliğe atlayıp okyanuslarda dört bir yandan esen rüzgara bırakıyordu kendini. Sevimliliği, karısı dışındaki bütün kadınların ilgisini çekiyordu. Korkunç kavgalarının birinde Beatrice kontrolünü yitirmiş ve kocasına hakaretler yağdırmıştı. Eusebio Beltran çok terbiyeli bir insandı ve her türlü şiddetten kaçınırdı. Bir elini havaya kaldırarak ara vermelerini istemiş ve sigara almaya çıktığını söyleyerek ayrılmıştı evden. Ondan bir daha haber alamamışlardı. Borçları yüzünden kaçtı. Beatrice başka bir kadın masalı yetmezse bu mantığı yürütüyordu. Evden ayrılmasından sonra bir daha izine rastlanmamıştı. Cesedi bile bulunmamıştı. Daha sonraki yıllarda Beatrice arkadaşlarına olağan bir yaşam sürdürdüğünü kanıtlamak için müthiş çabalar sarf etmişti. Sessizce ve tek başına hastaneleri, kışlaları, konsoloslukları dolaşmış, kocasından bir iz aramıştı. Bambaşka kutuplarda yaşayan arkadaşlar edinmiş, bir dedektif bürosu aracılığı ile gizli araştırmalar yaptırmış ama kimse onun nerede olduğunu söyleyememişti. Sonunda bir ofisten öbürüne koşmaktan yorulmuş ve psikoposluğa başvurmaya karar vermişti. Bu kendi sosyal konumundaki insanların gözünde çok hakir görülecek bir durumdu ve bundan Irene'ye bile söz etmemişti. Başpiskoposluğun o bölümü, Marksist papazlarla, rejim düşmanlarına yardım eden tehlikeli laiklerle dolu bir yer olarak kabul ediliyordu. Kilisenin tartışılmaz gücüne dayanarak, kardinal tarafından yönetilen bu servis, hükümetle çarpışma noktasındaydı ve insanlara politik renklerini sormadan yardım etmeyi amaçlıyordu. Gereksinme duyduğu o güne kadar Beatrice, burnu bir karış havada olarak hükümetin bu kuruluşu haritadan silmesi, kardinali ve o devrimci uydularını hapse tıkması gerektiğini söyler dururdu. Buraya yaptığı başvuru da boşuna oldu. Çünkü piskoposlukta da kayıp kişi hakkında bilgi bulunamadı. Kocası bir girdaba kapılıp köklerinden sökülmüştü. Belirsizlikler Beatrice'in sinir sistemini yıpratmıştı. Arkadaşları ona yoga ve doğu meditasyonları ile kaygılarından kurtulup sakinleşebileceğini fısıldamışlardı. Ayaklarını tavana, başını yere dayadığı zaman soluğunu göbeğinden alıp veriyor, düşüncelerini nirvana'ya yöneltiyor ve işte o zaman sorunlarını unutuyordu. Ne var ki bütün gün o pozisyonda kalmasına olanak yoktu ve kendi kendini düşündüğü anlarda kendi kaderinin oyununa şaşıp kalıyordu. İşte kendisi de o kayıplardan birinin eşi olup çıkmıştı. sık sık ülkede hiç kimsenin gitmediğini, bu sözlerin vatan hainlerince çıkartıldığını söylerdi. Her perşembe günü üstlerinde yırtık pırtık giysilerle alanda toplanan, göğüslerine aile resimleri asan o kadınlara Moskova'nın para yardımı yaptığını düşünürdü. Sevdiklerinin peşine düşen oğullarını, kocalarını arayan bu kadınlarla aynı duruma düşebileceğini hiç aklına getirmezdi. Yasal olarak dul değildi. 10 yıl geçmeden devlet ona kocasının öldüğüne dair bir belge veremezdi. Eusebio Beltran'dan kalan varlıklara el koyamamış, ne de hisse senetleriyle ortadan yok olan, duman gibi savrulup giden ortakların izini yakalayabilmişti. Düşes havaları atarak evinde kala kalmış, yüksek sınıf hanımefendisi düzenini sürdürecek parası bitmişti. Harcamaların çokluğundan bezmiş, neredeyse evine gaz döküp yakmayı ve sigortadan para almayı bile düşünmüştü. Neyse ki İrene alt kattan yararlanmayı akıl etmişti. Şu ara pek çok kişi yurt dışına gidiyor. Dedeleri peşlerinden taşıyamazlar. Biz onlarla ilgilenirsek onlara bir iyilik yapmış oluruz. Böylece biraz para da kazanabiliriz diye akıl vermişti İrene. Onlar da böyle yapmışlardı. İlk katı oda oda bölmüşler, yeni banyolar yaptırmışlar, verandayı düzenleyerek yaşlıların dayanabilecekleri tahta çitleri sağlamlaştırmışlar, bu titrek bacakların rahat yürüyebilecekleri ve tekerlekli iskemlelerin rahatça dolaşabileceği patikaları, bahçeyi düzenlemişlerdi. Sonra her odaya hoparlör yerleştirmiş ve konukların içlerindeki tedirginliği atmak, onlara huzur sağlamak için buradan oda müziği yayını yapmaya hazırlanmışlardı. Elbette bu arada sağır konuklar da olabilirdi. Beatrice ve kızı üst kata, bildik bileli onların hizmetinde olan Rosa ile birlikte yerleşmişlerdi. Anne, evi her türlü bayağılığı ortadan kaldırarak son derece hoş bir biçimde elindeki en güzel eşyalarla döşemiş, Tanrı'nın isteğinde kalan hastaların ödentileri ile yaşamaya başlamıştı. Sıkıntılar kapıyı ısrarla çalmaya başlarsa en çok bir tablo, bir gümüş nesne ya da kocasının sevgililerini affettirmek için karısına aldığı o pek çok takıdan birini satışa çıkartmak zorunda kalıyordu. İrene, annesinin bu kendine yakışmayan sorunlara üzülmesi yüzünden gerçekten pek kederleniyordu. Ona kalsa daha basit bir yere taşınır, evi daha çok konuk alacak biçimde yeniden düzenlerdi. Bu harcamaları kaldıracak güçleri vardı. Ama Beatrice, çevreye karşı düşkünlüğünü belli etmemek için her türlü oyuna başvurur ve ölesiye çalışmaya razı olurdu. Evi terk etmek, onun gözünde yoksulluğu resmen kabullenmek anlamına gelirdi. Ana kızın yaşama bakış açıları son derece değişikti. Eusebio Beltran konusunda bile görüş birliğine varamıyorlardı. Beatrice'e göre her türlü dolandırıcılık, iki karılılık, ihanet ondan beklenirdi. Başı sıkıştı mıydı, kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp gidebilecek bir adamdı. Ama bu görüşlerini İrene'ye söylediği zaman kızı müthiş karşı çıkıyordu. Genç kız babasına hayrandı. Onun ölü olduğuna asla inanmıyor, hiçbir kusurunu kabul etmiyordu. Ortalıktan yok olmasına yol açan nedenler onu hiç ilgilendirmiyordu. Onun babasına karşı duyduğu sevgi koşulsuzdu. Kendi anılarında yakışıklı bir erkek, gerçek bir baba, iyi duygularla dolu harika bir karakter ve yüceltilmiş tutkulardan başka bir şeye yer yoktu. O egzantrik davranışlar Beatrice'i korkutuyordu ama Irene'nin en ince duygularla anımsadığı yönler onlardı. Eusebio Beltran varlıklı bir tarımcı ailenin en küçük çocuğuydu. Ağabeyleri ona sorumsuz ve adam olmaz gözüyle bakarlardı. O zamandan var olan har vurup harman savurmaya merakı, yaşama coşkusu, ailesindeki cimrilik ve melankoliye ters düştüğünden onu kimse anlamazdı. Bir süre sonra ana babası ölmüş, mirası paylaşan ağabeyleri onun da payını verip ayak altından çekilmesini öğütlemişlerdi. Bir daha da onu ne aramış ne sormuşlardı. Eusebio kendine kalan toprakları satıp yurt dışına gitmiş, parasını son kuruşuna kadar adı belirsiz prensliklerde yemiş bitirmişti. Bu onun çılgınca eğlenme ruhuna denk düşen bir anlayıştı. Ülkesine bir yük gemisiyle dönmüştü ve koca arayan bir genç kız için bu bile onu gözden düşürmek için yeterli bir neden sayılabilirdi. Ama Beatrice Alcantara onun bu aristokrat hallerine, adına ve çevresindeki kişilere vurulmuştu. O, orta sınıftan bir aileye mensuptu ve küçüklüğünden beri en büyük hayali sosyal basamakların tepesine tırmanmaktı. Bütün anamalı, hatlarının güzelliği, davranışlarının yapaylığı ve sanki bu dilleri pek iyi bilirmişçesine ortaya fırlattığı birkaç İngilizce ve Fransızca sözcüktü. Edindiği bu cılız kültür, salonlarda iyi bir izlenim bırakmasına yetiyor, kendi görüntüsüne verdiği önem, şık bir kadın olarak tanınmasına neden oluyordu. Eusebio Beltran aslında mahvolmuştu ve yaşamın pek çok kesitinde sonla yüz yüze gelmişti. Ama yüksek sınıftan gelen bir kişinin her zaman kendini kurtarabileceğine, bunun sadece geçici bir kriz dönemi olduğuna inancı büyüktü. Bir yandan da köktenci bir dünya görüşü vardı. O dönemlerde köktencilik şu birkaç sözcükle açıklanabiliyordu. Arkadaşlara yardım etmek, düşmanları kazıklamak, geri kalan durumlarda da adaletli davranmak. Arkadaşları ona yardım etmişlerdi ve bir süre sonra en şık kulüplerde golf bile oynamaya başlamıştı. Belediye tiyatrosunda ve hipodromda kapalı tribünde abonman biletleri vardı. Yakışıklılığı ve İngiliz soylusu görünümü de buna eklenince her türlü iş için ortaklar bulmaya başladı. Son derece varsılca bir yaşam düzeyi tutturmuştu. Ona kalırsa başka türlüsü saçmalık olurdu zaten. Ve güzel kadınlara düşkünlüğü yüzünden Beatriz Alcantara ile evlenmişti. Genç kızı ikinci kez birlikte çıkmaya davet ettiğinde kız ona zaman yitirmek istemediğini, niyetinin ne olduğunu açıkça soru vermişti. 25 yaşını bitirmişti ve artık gereksiz gezintilerde harcayacak zamanı yoktu. Çünkü onun tek ilgilendiği bir koca bulabilmekti. Bu açıklık Eusebio'nun pek hoşuna gitmişti. Hatta eğlendirmişti bile. Ama bundan sonraki davetini kabul etmediğinde kızın ciddi olduğunu anlamıştı. Evlenme önerisinde bulunmaya karar vermek onun bir anını almıştı. Ama bundan pişman olmaya bir ömür bile yetmemişti. Bir kızları olmuştu. Irene, babaannesinin o meleksi dalgınlığını, babasının iyimserliğini almıştı. Kız büyürken Eusebio pek çok işe girip çıkmış, kiminden bir şeyler kazanmışsa da kimini batırmıştı. Sınırsız bir hayal gücü vardı ve bunun en iyi kanıtı da meyve toplama makinesi olmuştu. Günlerden bir gün dergide Hindistan cevizini elle toplamanın maliyeti nasıl yükselttiği hakkında bir yazı okumuştu. Sırası gelen yerli ağaca tırmanıyor, bir Hindistan cevizi kopartıyor ve aşağı iniyordu. Bu iniş çıkışlarda zaman yitiriliyor, kimi ağaçtan düşüp kendini yaralıyordu. Bunun üzerine Eusebio bu soruna bir çare bulmaya karar verdi. 3 gün bu Hindistan cevizi sorunlarını düşünerek odasına kapandı. Aslında gözleriyle bu meyveyi hiç görmemişti. Çünkü yolculuklarında tropik ülkelerden uzak durmuş, evinde de egzotik meyveler yememişlerdi. Ama oldukça çok bilgi toplamıştı. Meyvenin ağırlığını ve çapını, yetiştirilmesi için gerekli iklimi, toprağı, toplama mevsimini, olgunlaşma zamanını ve benzeri ayrıntıları tek tek öğrenmişti. Sonra saatlerce projeler çizdiğini görmüşlerdi. Bunca uykusuz saatin sonunda ortaya öyle bir makine çıkmıştı ki, saatte toplayacağı Hindistan cevizi sayısı gerçekten pek yüksekti. Sonra kayıt bürosuna gitmiş ve ağaca tırmanan, kalkık kollu bu kulenin patentini almıştı. Dostları ve ailesi buna pek gülmüşlerdi. Aslında onlar da doğal olarak Hindistan cevizi nedir bilmezlerdi. Sadece mambo dansçılarının başına taktıkları süsler ve gelin pastalarının üzerindeki dilimler onların gözünün önündeydi. Eusebio Beltran günün birinde bu aygıtın çok işe yarayacağını ve zamanın onu haklı çıkaracağını öne sürmüştü. O dönem gerek Eusebio gerekse Beatriz için gerçekten pek sıkıntılı geçmişti. Eusebio bu işe kesin olarak bir son vermek ve onu sürekli engelleyen saldırgan hakaretlerde bulunan karısından temelli ayrılmaya karar vermişti. Ne var ki karısı buna asla yanaşmamıştı. Çünkü hem ona baskı uygulamaktan hoşlanıyor hem de onun herhangi bir başka kadınla yaşamasını istemiyordu. Sürekli Irene'ye huzurlu bir aile ortamı arzuladığını ileri sürerdi. Kızıma böyle bir acı tattırmak için benim cesedimi çiğnemek zorundasın diyordu. Kocası neredeyse bunu bile göze alacak duruma gelmiş ama özgürlüğünü satın almayı yeğlemişti. 3 ayrı durumda karısına onu rahatça bırakıp gitmesine izin vermesi için yüklüce para önermişti. Bir iki kez karısı bunu kabullenmiş ama son anda avukatlar her şeyi hazır edip de iş onun imzasına kalınca vazgeçmişti. Onun sayısız kez yarattığı kavgalar nefreti daha da güçlendirmişti. Bunun gibi ve benzeri binlerce duygusal nedenden ötürü Irene babasının gidişine üzülmemişti. O mutlaka karısından, onun engellemelerinden ve borçlarından kurtulmak için kaçmış olmalıydı. Francisco Leal kapıya vurduktan az sonra ayaklarının dibinde havlayan Cleo ile Irene göründü. Genç kız omuzlarına attığı kazağı, başına bağladığı küçük eşarbı ve ses kayıt aygıtı ile yolculuk için hazırdı. "Ermiş'in nerede olduğunu biliyor musun?" diye sordu Francisco. "Buradan bir saat kadar uzakta, Los Riscos'ta." Köpeği evde bıraktılar. Motosiklete atlayıp yola koyuldular. Ilık, bulutsuz, ışıl ışıl bir sabahtı. Kenti baştan başa geçtiler. Önce yüksek ağaçları, soylu konakları, sonra orta sınıfın yaşadığı boz renkli ve gürültülü sokakları ve sonunda geniş sefalet halkasına ulaştılar. Hızla giden motosikletin üzerinde Francisco Irene'nin sırtına sarılışını hissediyor ve onu düşünüyordu. Kaderlerini değiştiren bu bahardan önce ilk kez Irene'yi tanıdığında Francisco bu kızın prensesler ve korsanlar dünyasının masallarından çıktığını sanmış, onun kimsenin farkına varmadığı bir doğa harikası olduğunu düşünmüştü. O günlerde mesleğinin ötesinde işler aramaktaydı delikanlı. Özel muayenehanesi hemen hemen boştu. Pek çok masraf çıkartıyordu ve hiç para kazanamıyordu. Psikoloji bölümünü kapatarak onun üniversitedeki işine de son vermişlerdi. Çünkü buranın tehlikeli düşünceler yuvası olduğunu ileri sürmüşlerdi. Aylarca liseleri, hastaneleri, fabrikaları dolaşmış, umutsuzluğu giderek artmış, sonunda bunca yıllık eğitimin ve yurt dışında aldığı diplomasının bu yeni toplulukta hiçbir işe yaramadığına karar vermişti. Elbette ki bunun nedeni insanlığın sorunlarının çözülmesi ve ülkenin mutlu insanlarla dolup taşması değildi. Ne var ki varlıklı sınıf varoluş sorunları yaşamıyordu. Geri kalanlarsa umutsuzca ona gereksinme duymalarına karşın psikolojik bir tedaviye verecek para bulamıyorlardı. Onlar dişlerini sıkıp sessizce dayanıyorlardı.